Ayrım 27.
40. Gecikmiş, masanın üzerinde unutulmuş, hala beklemeyi sürdürüyordu. Dergilere göndermiş olduğu bütün el yazmaları şimdi masanın altında yatıyordu. Yalnız bir el yazması gitmeyi sürdürdü ve o da Brissenden'ın efemeridiydi. Martin'in bisikleti ve siyah takım elbisesi gene rehindeydi ve yazı makinesini kiralayanlar bir kez daha kira konusunda kaygıdaydılar. Ama bu tür şeyler onu kaygılandırmıyordu. O yeni bir yönelim arıyordu ve o bulunana kadar yaşamı hareketsiz olmak zorundaydı. Haftalar sonra beklediği oldu. Yolda Ruth'la karşılaştı. Ruth erkek kardeşi Norman'la birlikteydi. Bu gerçekti ve gene gerçekti ki onu görmezlikten gelmeye çalıştılar ve Norman onu savmaya çalıştı. Kız kardeşime karışırsan polis çağıracağım diye tehdit etti Norman. O seninle konuşmak istemiyor ve senin ısrarın hakarettir. Eğer ısrar edersen o polisi çağırmak zorunda kalacaksın ve o zaman adın gazetelerde çıkar. Martin vahşice cevapladı. Ve şimdi yolumdan çekil ve istersen polis getir. Ben Ruth'la konuşacağım. Senin kendi ağzından duymak istiyorum dedi Ruth'a. Ruth solgundu ve titriyordu ama durdu ve sorarcasına baktı. Mektubumda sorduğum soru diye ekledi hemen Martin. Norman sabırsız bir hareket yaptı ama Martin hızlı bir bakışla onu durdurdu. Ruth başını iki yana salladı. Bütün bunlar senin özgür isteğin mi? Martin sordu. Öyle. Ruth alçak, kesin bir sesle ve istekli konuştu. Bu benim kendi özgür isteğim. Beni öylesine rezil ettin ki arkadaşlarımla buluşmaya utanıyorum. Hepsi benim hakkımda konuşuyor biliyorum. Sana söyleyebileceğimin tümü bu. Beni çok mutsuz ettin ve hiçbir zaman seni tekrar görmeyi istemem. Arkadaşlar, dedikodu, yalan gazete haberleri. Kuşkusuz böyle şeyler aşktan daha güçlü değildir. Yalnızca beni hiçbir zaman sevmemiş olduğuna inanabilirim. Bir kızarıklık Ruth'un yüzündeki solgunluğu götürdü. Bütün olanlardan sonra mı? Dedi Ruth hafif bir sesle. Martin, sen ne dediğini bilmiyorsun. Ben bayağı değilim. Görüyorsun, seninle herhangi bir ilişki istemiyor dedi Norman onunla birlikte yürümeye başlarken. Martin onların geçmesine karışmayarak kenarda dururken bilinçsizce ceketinin cebinde olmayan tütün ve sigara kağıdını el yordamıyla aradı. Kuzey Oakland'a kadar uzun bir yürüyüştü ama o merdivenlere çıkıp odasına girene kadar yürümekte olduğunun farkında değildi. Kendisini yatağın kenarına oturmuş, uyanmış bir uyur gezer gibi etrafına bakınırken buldu. Masanın üzerinde duran gecikmiş dikkatini çekti ve sandalyesini çekerek kalemine uzandı. Martin'in doğasında bütünlük yönünde mantıksal bir güdü vardı. Burada tamamlanmamış bir şey vardı. O başka bir şeyin tamamlanması için ertelenmişti. Şimdi o başka şey bitmişti ve tamamlanana kadar Martin kendisine bu görevi verecekti. Sonra ne yapacağını bilmiyordu. Tek bildiği yaşamında bir bunalım devresine varmış olduğuydu. Bu döneme ulaşılmıştı ve Martin bu dönemi bir işçi tavrıyla tamamlıyordu. Gelecek için bir merak duymuyordu. Onun kendisi için neler sakladığını yeterince yakın bir zamanda öğrenecekti. Bu her ne olursa olsun önemi yoktu. Hiçbir şey önemli görünmüyordu. Hiçbir yere gitmeden, kimseyi görmeden, azıcık yemek yiyerek 5 gün gecikmiş üzerinde didindi. 6. günün sabahında postası The Parthenon'un yayıncısından ona ince bir mektup getirdi. Bir bakış Martin'e efemeridin kabul edildiğini söyledi. Şiiri Mr. Cartwright Bruce'a sunduk. Yayıncı devamla diyordu ki ve o şiir üzerinde öylesine olumlu bir rapor verdi ki onu geri çeviremezdik. Şiiri yayımlamaktan memnuniyetimizin içtenliğiyle söylememe izin verirsiniz ki Temmuz sayımızın şimdiden yapılmış olduğu için onu Ağustos sayımıza koyacağız. Lütfen memnuniyetimizi ve teşekkürlerimizi Mr. Birsen'den ulaştırın ve onun fotoğrafını ve biyografik bilgilerini ilk postayla bize gönderin. Ücretimiz doyurucu değilse bize hemen telgrafla uygun fiyat olarak ne düşündüğünüzü bildirin. Ödedikleri ücret $350 olduğundan Martin telgraf çekmek gerekmediğini düşündü. Sonra da Brissenden'ın onayını almak vardı. İşte sonunda haklı çıkmıştı. Gerçek bir şiiri görünce tanıyan bir dergi yayıncısı vardı. Ve asrın şiiri için bile olsa fiyat çok güzeldi. Cartwright Bruce'a gelince Martin biliyordu ki o Brissenden'ın görüşlerine saygı duyduğu tek eleştirmendi. Martin kente troleybüsle gitti ve kayıp giden evleri ve yan sokakları izlerken arkadaşının başarısı ve kendi apaçık zaferiyle pek sevinçli olmadığını kederle fark etti. İyi şeylerin dergilere girebileceği konusundaki kendi mücadelesinin doğruluğu kanıtlanırken Birleşik Devletler'deki tek eleştirmen şiiri övmüştü. Ama şevk onun içindeki kaynağını yitirmişti ve kendisini iyi haber Brissenden'e taşımaktan çok Brissenden'i görmek için istekli buldu. The Parthenon'un kabulü ona hatırlattı ki gecikmişe adadığı 5 gün boyunca Brissenden'dan hiçbir haber almamış, dahası onu düşünmemişti. Martin içine düşmüş olduğu şaşkınlığı ilk olarak fark etti ve arkadaşını unutmuş olmaktan utanç duydu. Ama utanç bile içini çok keskin bir biçimde yakmadı. Gecikmişi yazmasına ilişkin o sanatsal duygu dışında her türlü duyguya karşı duyarsızdı. O sanatsal duygu dışındaki duygular söz konusu olduğunda o trans halinde olmuştu. Aslında hala da trans halindeydi. Trolleybüsün vızıldayarak içinden geçtiği tüm bu yaşam ona uzak ve gerçek dışı görünüyordu. Ve önünden geçtiği kilisenin muhteşem çan kulesi ansızın başının üzerinde ufalanıp harç tozuna dönüşseydi azıcık ilgi duyar ve daha da az sarsılırdı. Otelde koşarak Brissenden'ın odasına çıktı ve tekrar koşarak aşağı indi. Oda boştu. Bütün valizler gitmişti. Mr. Brissenden bir adres bırakmadı mı? Martin bir an kendisine merakla bakan otel katibine sordu. Duymadınız mı? Diye sordu katip. Martin hayır anlamında başını salladı. Ah, gazeteler onunla dolu. Yatağında ölü bulundu. İntihar, kendisini başından vurmuş. Gömüldü mü? Martin sesini soru soran başka birinin sesi gibi çok uzaktan duyuyordu. Hayır, soruşturmadan sonra öldü. Doğuya gönderildi. Gerekli işlemleri yakınlarının tuttuğu avukatlar yaptılar. Kabul etmeli ki çok çabuk davranmışlar diye fikir yürüttü Martin. Ah bilmem, 5 gün önce olmuştu. 5 gün önce. Evet, 5 gün önce. Ah, dedi Martin dönüp giderken. Köşede Western Union'a uğradı ve The Parthenon'la şiirin yayın çalışmalarını sürdürmeleri için bir telgraf çekti. Cebinde yol parası olan 5 sentten başka parası olmadığı için mesajı ödemeli gönderdi. Odasına gelir gelmez yeniden yazmaya başladı. Günler ve geceler gelip geçti ve o masasında oturarak yazmayı sürdürdü. Rehince dışında hiçbir yere gitmedi, beden hareketi yapmadı. Acıktığı zaman pişirecek bir şey varsa düzenli olarak yedi ve pişirecek bir şey olmadığı zaman aynı düzenlilikle yemedi. Öykü önceden bölüm bölüm düzenlenmişti. Bununla birlikte Martin, öykünün artistik gücünü artıracak bir girişe bu 20 bin ek sözcük gerektirdiği halde gerek gördü ve bunu geliştirdi. Bu öykünün iyi olması için yaşamsal bir gereksinim değildi ama Martin'in sanatsal ölçütleri onu iyi yapmaya zorluyordu. Önceki yaşamının o edebi süslemeleri arasında kendisini tanıdık bir hayalet gibi hissederek çevresindeki dünyadan garip bir biçimde koparılmış olarak şaşkınlık içinde çalışmasını sürdürdü. Hayaletin ölmüş ama bunu bilebilecek kadar bilinci olmayan bir adamın ruhu olduğunu, birisinin ona söylemiş olduğunu hatırladı ve kendisinin gerçekte ölü olup da bunun farkında mı olmadığını merak ederek bir an durdu. Gecikmişin bittiği gün geldi. Yazı makinesini şirketinin bir görevlisi makineyi almak için gelmişti. Martin o tek sandalye üzerinde bitiş bölümünün son sayfasını yazarken o yatağın üzerinde oturuyordu. Sonunda Martin büyük harflerle bitti yazdı ve onun için gerçekten bitmişti. Yazı makinesinin kapıdan dışarı taşınışını bir ferahlık duygusuyla izledi. Sonra geçti ve yatağın üzerine uzandı. Açlıktan baygındı. 36 saattir boğazından bir lokma geçmemişti ama bunu düşünmedi. Kapalı gözlerle sırtüstü yattı ve yarı bilinçsizlik ya da uyuşukluk yükselip bilincini kaplarken hiçbir şey düşünmedi. Brissenden'ın onu söylemeye düşkün olduğu yazarı belirsiz bir şiirin dizelerini yarı sayıklayarak yüksek sesle mırıldanmaya başladı. Kapının dışında kaygıyla dinleyen Maria'nın kafasını monoton söyleyiş nedeniyle karıştırmıştı. Onun için sözcüklerin kendileri değil ama onların söyleniş biçimi önemliydi. Şiirin nakaratı bitirdimdi. Bitirdim. Bir yana bıraktım utu. Mor yoncalar arasında salınan şeffaf gölgeler, şarkı ve şakıma yakında biter. Bitirdim, bir yana bıraktım utu. Çiğ düşmüş çalılar arasında şakıyan, sehrin ardıç kuşlarıydım, şakıdım bir zaman. Gırtlağımda şarkı kalmadığından, şimdi duygusuzum. Bezgin bir keten kuşu gibi ben, şakıma zamanım geçti. Bitirdim, bir yana bıraktım utu. Maria daha fazla dayanamadı. Aceleyle sobaya gitti ve orada kepçesiyle tencerenin dibinden topladığı parça et ve sebzelerin aslan payını içine koyarak bir kaseyi çorbayla doldurdu. Martin doğruldu, oturdu ve dolu kaşıklar arasında uykusunda konuşmadığı ve ateşi olmadığı konusunda Maria'yı inandırmaya çalışarak çorbayı yemeye başladı. Maria yanından ayrıldıktan sonra yatağın kenarında düşük omuzlarla oturdu ve sabah postasıyla gelip açılmadan duran bir derginin yırtık ambalajı beynine bir ışık demeti saçana kadar hiçbir şey görmeden ışıltısız gözlerle çevresine bakındı. Bu The Parthenon'dur diye düşündü. Parthenon'un Ağustos sayısı ve efemerit yayınlanmış olmalı. Keşke bunu görmek için Brissenden burada olsaydı. Ansızın durduğu zaman derginin sayfalarını çevirmekteydi. Efemerit muhteşem bir başlık süsü ve Bird's Litter'ı sayfa kenarı süslemeleriyle belirginleştirilmişti. Başlık süsünün bir yanında Brissenden'ın fotoğrafı, diğer yanında Britanya Büyükelçisi Sir John Valjean'ın fotoğrafı vardı. Yayıncının açıklayıcı notunda Sir John Valjean'ın Amerika'da şair yoktur dediği aktarılıyordu ve efemeridin yayınlanması The Parthenon'a bunu bir cevabıydı. İşte al bakalım Sir John Valjean. Cartwright Bruce, Amerika'nın en büyük eleştirmeni olarak tanıtılıyor ve onun efemerit şimdiye dek Amerika'da yazılmış en büyük şiirdir dediği aktarılıyordu. Ve sonunda yayıncının ön sözü şu sözlerle bitiyordu.
Efemeritin değeri hakkında henüz bütünüyle karara varamadık. Belki de hiçbir zaman bunu yapamayacağız. Ama onu, kullanılan sözcükler ve onların düzenlenişini, Mr. Brissenden'ın bunları nereden bulduğunu ve onları birbirine nasıl bağladığını sık sık merak ederek okuduk. Sonra şiir geliyordu. Öldüğün çok iyi bir şey, Brissenden, koca adam, diye mırıldandı Martin, dergiyi dizleri arasından yere kaymayı bırakırken. Bunun ucuzluğu ve bayağılığı iç bulandırıcıydı ve Martin kayıtsızca dikkat etti ki midesi çok fazla bulanmamıştı. Kızabilmeyi istedi ama denemeye yeterli enerjisi yoktu. Gazabın gelgit gibi çabuk akışına göre hızlanabilmek için kanı fazlasıyla pıhtılaşmıştı. Zaten ne önemi vardı? Brissenden'ın burjuva toplumunda lanetlemiş olduğu diğer her şeyle eşit değerdeydi bu. Zavallı Brice, Martin konuştu. Beni hiçbir zaman bağışlamazdı. Bir çabayla kendisini gayrete getirerek bir zamanlar içinde yazı makinesi kağıtları olan bir kutuya ulaştı. İçindekileri gözden geçirerek arkadaşının yazmış olduğu 11 şiiri çıkardı. Onları enine ve boyuna yırtarak çöp sepetine bıraktı. Bunu isteksizce yaptı ve bitirdiğinde yatağın kenarına oturmuş boş bakışlarla karşıyı süzüyordu. Ansızın görmeyen gözleri boyunca uzun, yatay bir beyazlığın oluştuğunu görene kadar orada ne kadar süreyle oturduğunu bilmiyordu. Garip bir şeydi ama onun netleşmesini izlerken gördü ki beyaz koca Pasifik dalgaları arasında buğulanan bir mercan kayalığıydı. Ardından dalgaların kırılma çizgisinde küçük bir kano fark etti. Kanonun kıçında belinde al bir kumaş sarılı parıldayan bir kısa küreyi suya daldıran bronzlaşmış genç bir tanrı gördü. Onu tanıdı. O Moti'ydi. Reis Tati'nin en genç oğlu ve burası Tahiti'ydi. Dumanlı kayalıkların ötesinde Papara'nın o tatlı ülkesi uzanıyordu. Nehrin ağzında reisin sazdan evi vardı. Günün sonuydu ve Moti balıktan dönüyordu. Kanosuyla üzerinde kayaları aşacağı büyük bir kırılan dalga bekliyordu. Sonra Martin eskiden sık sık olduğu gibi kanoda önde oturan, kısa küreyi suya daldıran, arkalarında kırılan büyük dalganın firuze duvarı yükseldiği zaman küreyi delice suya daldırmak için Moti'nin işaretini bekleyen kendisini gördü. Ardından Martin artık seyirci değildi, kendisi kanodaydı. Moti haykırıyordu. İkisi birden uçan firuzenin keskin yüzünde yarışarak küreklerini kuvvetle daldırıyorlardı. Su kanonun burnunun altında bir buhar tribününden çıkar gibi ıslık sesi çıkarıyordu. Hava saçılan serpintilerle doluydu. Bir üşüşme, gürültü ve yankılanan bir gürleme içinde kano kayaların gerisindeki sakin suya vardı. Moti güldü ve gözlerinden tuzlu suları silkeledi ve batan güneşte Hindistan cevizi palmiyeleri arasında altın renginde gözüken Tati'nin saz duvarlarının olduğu o ufalanmış mercan kumsalına birlikte kürek çektiler. Resim silindi ve gözlerinin önünde sefil odasının düzensizliği yayıldı. Martin Tahiti'yi yeniden görmek için umutsuzca çabaladı. Biliyorduk ki ağaçların arasında şarkılar söyleniyordu ve genç kızlar ay ışığında dans ediyordu. Ama onları göremedi. Yalnızca döküntülü yazı masasını, yazı makinesinin boş yerini ve kirlenmiş pencere camlarını gördü. İnleyerek gözlerini kapadı ve uyudu. 41. Derin bir uyku uyudu ve sabah turundaki postacı tarafından uyandırılana kadar kalkmadı. Martin kendisini yorgun ve edilgen hissediyordu. Mektuplarını amaçsızca gözden geçirdi. Soyguncu bir dergiden gelen bir zarfta 22 dolarlık bir çek vardı. Martin bunun için dergiyi 1,5 yıldır sıkıştırıyordu. Çekin miktarına kayıtsızca baktı. Bir yayıncı çeki almanın o eski heyecanı gitmişti. Eski çeklerden farklı olarak bu, gelecek büyük şeylerin vaadine gebe değildi. Martin için bu 22 dolarlık bir çekti. Hepsi bu ve ona yiyecek bir şeyler alacaktı. Aynı postada bir New York haftalığının aylar önce kabul edilmiş kimi gülmece şiirleri için göndermiş olduğu bir çek vardı. O çek 10 dolarlıktı. Martin'in aklına sükunetle düşündüğü bir fikir geldi. Ne yapacağını bilmiyordu ve herhangi bir şey yapmak için acelesi yoktu. Bu arada yaşamını sürdürmeliydi. Aynı zamanda sayısız borcu vardı. Masanın altındaki büyük el yazmaları yığınını pullayıp onları yolculuklarına yeniden başlatmak verimli bir yatırım olmaz mıydı? Onlardan bir ikisi kabul edilebilirdi ve bu onun yaşamına yardım ederdi. Yatırıma karar verdi. Oakland'da bankada çekleri paraya çevirdikten sonra 10 dolarlık posta pulu satın aldı. Havasız küçük odasında kahvaltı pişirmek için eve gitmek düşüncesi ona tiksindirici geldi. İlk kez borçlarını düşünmeyi reddetti. Odasında 15-20 sente zengin bir kahvaltı hazırlayabileceğini biliyordu. Ama onun yerine Forum Cafe'ye girdi ve 2 dolar tutacak bir kahvaltı söyledi. Garsona çeyrek dolar bahşiş verdi ve 50 sente bir paket mısır sigarası aldı. Ruth'un ona sigarayı bırakmasını söylemiş olduğu zamandan bu yana ilk kez sigara içiyordu. Şimdi içmemek için bir neden görmüyordu ve canı sigara içmek istiyordu. Ve para, ne fark ederdi? 5 sente bir paket Durham ve kahverengi sigara kağıdı alabilir ve 40 sigara sarabilirdi. Ama ne olacaktı? Şimdi para Martin için hemen alabileceği şeyin dışında bir anlam taşımıyordu. O haritasız ve dümensizdi ve gidecek hiçbir limanı yoktu. Sürüklenirken yaşama daha az karışıyordu ve acı veren yaşamdı. Günler kayıp geçti ve Martin düzenli olarak her gece 8 saat uyudu. Şimdi bile daha yeni çekleri beklerken yemeklerin 10 senti servis yapıldığı Japon lokantalarında yemek yiyordu. Yanaklarındaki çukurlar gibi yıpranmış bedeni de dolgunlaştı. Artık kendisine kısa uyku, fazla iş ve aşırı çalışmayla zarar vermiyordu. Hiçbir şey yazmadı. Kitapları da kapalıydı. Bol bol yürüdü. Çevre tepelerde ve sakin parklarda uzun saatler aylaklık yaptı. Hiçbir arkadaşı ve tanıdığı yoktu ve arkadaş da edinmedi. Hiçbir hevesi yoktu. Durmuş yaşamını harekete getirmek için nereden geleceğini bilmediği bir dürtüyü bekliyordu. Bu arada yaşamı plansız, boş ve aylak akmayı sürdürüyordu. Bir kez gerçek pisliği aramak için San Francisco'ya yolculuk yaptı. Ama son anda üst katın girişine gelince irkildi ve geri döndü ve kaynaşan gettonun içinden kaçtı. Felsefe tartışmaları duymak düşüncesinden korkmuştu ve gerçek pislikten birisine rastlayabileceği ve onu kendisini tanıyabileceği korkusuyla oradan sinsice kaçmıştı. Kimi zaman efemeridin nasıl kötü muameleye uğradığını görmek için gazete ve dergilere göz gezdiriyordu. Büyük başarı kazanmıştı ama ne başarı. Herkes onu okumuştu ve herkes onun gerçekten şiir olup olmadığını tartışıyordu. Yerel gazeteler onu ele almıştı ve her gün sütunlarca bilgiç eleştiriler, şakacı başyazılar ve abonelerden ciddi mektuplar çıkıyordu. Helen de Delmar, tören boruları ve tamtam gümbürtüleriyle Birleşik Devletler'in en büyük ozanı ilan edilmişti. Resendon'a Pegasus'ta, Pegasus, esin perisi, kanatlı at, çevirenin notu. Yanında bir yer vermeye yatsıdığı ve onun ozan olmadığını kanıtlayan uzun mektupları kamuoyuna yayınladı. The Partano'nun sonraki sayısı yaratmış olduğu hareketlilik nedeniyle kendi sırtını okşayarak, Sir John Valley'yi küçümseyerek ve Brissenden'ın ölümünü hoyrat bir ticari anlayışla sömürerek çıktı. Yarım milyon yeminli satışı olan bir gazete, Helen de la Delmar'ın Brissenden'ı küçümsediği ve alay ettiği özgün ve spontane bir şiirini yayınladı. O Brissenden'ı gülünçleştirerek taklit ettiği ikinci bir şiirinde suçlusuydu. Birçok kez Martin Brissenden'ın ölmüş olmasından memnunluk duydu. Brissenden yığınlardan öylesine nefret etmişti ve burada onun en iyi ve en kutsal şeyi yığınların önüne atılmıştı. Güzelliğin günlük otopsisi sürdü. Ülkedeki bütün budalalar pörsümüş küçük egolarını Brissenden'ın büyüklüğünün kabaran dalgasında yüzdürerek toplumun görüşüne sunmak için bedava yayın olanağını üşüştüler. Bir gazetede şu vardı. Bir süre önce tam bunun gibi yalnızca daha iyi bir şiir yazmış olan bir beyefendiden mektup aldık. Başka bir gazete ölümcül bir ciddiyetle Helen de la Delmar'ı paradisi için paylayarak şöyle diyordu. Ama kuşkusuz Miss Delmar bunu bir latife anında ve büyük bir ozanın bir başkasına ve belki en büyüğüne göstermesi gereken saygıyı pek göstermeden yazdı. Bunun birlikte Miss Delmar efemeriti bulan adımı kıskanıyor, olsun ya da olmasın şu kesindir ki diğer binlercesi gibi onun yapıtıyla büyülenmiştir ve onunkiler gibi dizeler yazmaya çalışacağı günler gelebilir. Papazlar efemeride karşı vaiz vermeye başladılar ve onun içeriğini fazlasıyla bir yiğitlikle savunan biri dine aykırı düşünce nedeniyle kiliseden çıkarıldı. O büyük şiir dünyanın neşesine de katkı getirdi. Gülmece şiiri yazarları ve karikatürcüler onu çığlıklı kahkahalarla ele aldılar. Sosyete haftalıklarının kişisel sütunlarında Charlie Freshman, Arky Jennings'e gizlice efemeritin 5 dizesinin bir adama bir sakatı döndüreceğini ve 10 dizesinin onu nehirin dibine döndüreceğini söylediğini yazmaya varan çirkin espriler yapıldı. Martin gülmedi, dişlerini de gıcırdatmadı. Onun üzerindeki etki bir büyük keder etkisiydi. Tüm yaşamının doruğundaki aşk ile birlikte yıkılışı, içinde dergiciliğin ve kamuoyunun yıkılışı gerçekten küçük bir yıkılıştı. Brissenden dergiler üzerine yargısında tümüyle haklıydı ve o, Martin bunu kendisi anlayabilmek için boşuna çetin yıllar geçirmişti. Dergiler tam Brissenden'ın dediği gibiydiler ve hatta daha fazlasıydılar. Martin yenik düşmüştü, kendini teselli etti. Bir yıldıza ulaşmaya çalışmış baş belası bir bataklığa inmişti. Tahiti düşleri şimdi Martin'e sık geliyordu. Sonra alçak Pomoto adaları, yüksek Markiz adaları vardı. Sık sık kendisini görüyordu. Ticaret yelkenlerinde ya da zayıf küçük kontralarda, Popete'de, şafakta kayaların arasından dışarı süzülür ve ince mercanları arasından Nokia Via uzun sefere başlarken ya da onun gelişi şerefine Tamari'nin bir domuz öldüreceğini bildiği Tauia koyuna gidiyordu. Ve orada Tamari'nin çiçek çelenkli kızları onun ellerine sarılacaklar, şarkılar ve kahkahalar arasında onu çiçek çelenklerle süsleyeceklerdi. Güney denizleri onu çağırıyordu. Martin biliyordu ki er ya da geç bu çağrıyı cevaplayacaktı. Bu arada dinlenerek, bilgi ülkesi içinde yaptığı o uzun yoldan sonra dinlenerek sürüklendi. Departano'nun 350 dolarlık çeki ona gönderildiği zaman onu ailesi adına onun işleriyle ilgilenmiş olan yerel avukata devretti. Martin çek için bir makbuz aldı ve aynı zamanda Brissenden'in ona vermiş olduğu 100 dolar için bir senet verdi. Martin, Japon lokantalarına gitmeye son verdiğinde çok zaman geçmemişti. Tam savaşımı bıraktığı anda dalga döndü. Ama çok geç dönmüştü. The Millennium'dan gelen ince zarfı heyecansız açtı, 300 doları temsil eden çeki gözden geçirdi ve bunun serüvenin kabulü üzerine yapılan ödeme olduğuna dikkat etti. Dünyadaki bütün borçları, rehinci borcu ve onun tefeci faizi dahil olmak üzere 100 dolardan daha azdı. Her şeyi ödedikten ve Brissenden'ın avukatıyla 100 dolarlık borç senedini iptal ettikten sonra cebinde hala 100 dolardan fazla para vardı. Terziye bir takım elbise ısmarladı ve yemeklerini kentin en iyi kafelerinde yedi. Hala Maria'nın yerindeki küçük odasında uyuyordu. Ama yeni elbisesinin görünümü, komşu çocuklarının odunluklarından, damlalarından ve çitlerinden arkasından ona ipsiz ve serseri diye seslenmeye son vermelerine neden oldu. Kısa Hawaii öyküsü Wiki Wiki, Warren Smolty tarafından 250 dolara alındı. The Northern Review, Güzelliğin Beşiği adlı denemesini aldı. Marion'a yazmış olduğu falcı şiirini Macintosh magazini aldı. Yayıncılar ve okuyucular yaz tatillerinden dönmüşlerdi ve el yazmaları çabuk elden geçiriliyordu. Ama Martin hangi garip kaprisin 2 yıldır ısrarla geri çevirmiş oldukları şeylere karşı bu genel kabul için onları harekete getirdiğini çözemiyordu. Hiçbir kitabı basılmamıştı. Auckland dışında hiçbir yerde tanınıyordu ve Auckland'da onu tanıdığını sanan birkaç kişi için kızıl ve sosyalist olarak kötü bir üne sahipti. Böylece mallarının bu biçimde ansızın kabulü için hiçbir açıklama yoktu. Bu yazgının tam bir hokkabazlığıydı. Birçok dergi tarafından geri çevrildikten sonra Martin Brissenden'ın reddedilmiş öğüdünü benimsemiş ve Güneş'in Utancı yayın evlerini dolaşmaya başlamıştı. Birçok geri çevrilmeden sonra Singletree, Darnley and Corporation sonbaharda basmak üzere onu kabul etti. Martin yazar payı için bir avans istediğinde bunun adetleri olmadığını, bu türden kitapların ender olarak kendisini kurtardığını ve kitabın 1000 tane satacağından kuşku duyduklarını yazdılar. Martin böyle bir satışla kitabın ona ne kazandıracağını hesapladı. Parakende 1 dolar satılarak %15 yazarlık payı ile ona 150 dolar getirecekti. Karar verdi ki eğer yeni baştan başlayabilseydi çalışmasını yalnızca öykü ve romanla sınırlardı. Serüven bunun 1/4 kadar uzunluğuyla The Millennium'dan bunun 2 katını getirmişti. Uzun zaman önce okumuş olduğu gazete paragrafı gerçekti gene de. 1. sınıf dergiler kabul ettikleri zaman ödemişler ve iyi ödemişlerdi. The Millennium ona sözcük başına 2 sent değil, sözcük başına 4 sent önermişti. Ve dahası iyi şeyler de satın almışlardı. Onunkileri satın almamışlar mıydı? Bu son düşünceyle Martin gülümsedi.